Ayrım 6, sayfa 75. Yetti artık. Yok arkadaş yok, bu ülkede yaşayıp da illet olmamanın, çileden çıkmamanın imkanı yok. Ülkenin başında onca sorun varken ülkeyi yönetenlerin uğraştığı işe bakın. Türban, insan fıttırır, aklını oynatır yahu. Düşünebiliyor musunuz, bırakınız işsizliğin ve açlığın patlamasını, ülkenin doğusunda, güney doğusunda sokaklara dökülen binlerce PKK destekçisi, devlete karşı ayaklanma provaları yaparken... Şemdin, Nişırnak, Hakkari'van ve daha birçok kentte bombalar patlamaya, silahlar ateşlenmeye, araçlar yakılmaya devam ederken, İstanbul gibi, Ankara gibi, Marmaris gibi, Antalya gibi kentleri kana bulayacak saldırılar, şans eseri kıl payı engellenirken, Türk ulusu fidan gibi evlatlarını bölücü teröre şehit vermeyi sürdürürken, Türkiye'yi yönetenler türbanla uğraşıyor. Yani toplumun tümünü dehşete düşüren, insanları sokağa çıkmaya korkar hale getiren sorunlarla değil, sadece üniversiteye türbanla giremeyen kızları ilgilendiren bir sorunla. Türban aşağı, türban yukarı. Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına rağmen de türban tartışması türban kavgası. Pes doğrusu. Türban Türkiye'nin öncelikli sorunu değildir. İktidardaki politikacılarda sadece türbanı sorun olarak görenlerin verdikleri oylarıyla iktidara gelmemiştir. O nedenle kendi selametleri açısından türban kavgasına, ulema tartışmasına bir son vererek ülke ve ulus için türbandan çok daha önemli olan sorunları çözüme kavuşturmaya, olayların önüne geçmeye çalışsalar çok daha iyi ederler. Ama hayır, ille de türban derlerse sandık milletin önüne geldiğinde hep birlikte daha öncekilerin söylediği şu şarkıyı söylerler. Kendim ettim, kendim buldum, gül gibi sarardım, soldum. Din üzerinden siyaset yapmak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin dini siyasete adet ettiğini sürenlere şu sözlerle yanıt vermiş. Biz din üzerinden siyaset yapmıyoruz, kimse bu konuda bizi suçlayamaz. Bu ne demek? AKP'li politikacılar dini konularda siyaset yapmıyor. AKP iktidarı dini konularla bağdaşan icraatlarda bulunmuyor demek. En azından ben böyle anlıyorum. Peki Adalet ve Kalkınma Partisi ve de bu partiye mensup politikacıların tümü gerçekten de Sayın Erdoğan'ın dediği gibi din üzerinden siyaset yapmıyor mu? Bunu anlamak için AKP'li politikacıların icraatlarından, uygulamalarından, söylemlerinden bazılarını şöyle bir göz atalım. Bazı belediyeler dinimizce de caiz değil zihniyetiyle içki yasağı uyguluyor. Hastanelere mescit yapılması, namaz kıldıracak imam tahsisi gündeme geliyor. Haram yemek günahtır düşüncesiyle yiyeceklere helal gıda standartı getiriliyor. Bir vatandaşın gördüğü dini şeyh rüyası başbakanlıkça işleme konuluyor. Bir belediyenin hazırlattığı çizgi filmde Çanakkale zaferinin ilahi güçlerle kazanıldığı belirtiliyor. Türban için karar vermek mahkemeye düşmez, bu konuda söz söylemek din ulemasına düşer deniliyor. Dahasını sıralamaya sütunumuzun yetmeyeceği ve bu tür gelişmeler karşısında AKP din üzerinden siyaset yapmıyor iddiasına söylenecek tek şey var. Evet, evet, AKP gerçekten de din üzerinden siyaset yapmıyor. İyi de feryatlar neden duyulmuyor? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün AKP grubunda yaptığı konuşmada şöyle diyordu. Milletin sesine sağır bir iktidar olmadık. Bu sözler vatandaşları hayli şaşırtmış olacak ki Erdoğan'ın TV'den canlı olarak yayınlanan bu konuşmasından bir süre sonra telefonun peş peşe çalmaya başladı. Arayanlar kim miydi? Zaman zaman beni arayıp sorunlarını ileten, zaman zaman da hal hatır sorma nezaketini gösteren değerli okurlarımdan bazıları. Neler mi söylediler? Milletin sesine sağır bir iktidar olmadık diyen Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının şimdiye kadar milletin feryadını niçin duymadıklarını... insanlar Erdoğan'ın iyi niyetle söylediğinden kesinlikle kuşku duymadığımız bu sözleri karşısında şaşkına dönmekte haksız da değiller hani. Düşünebiliyor musunuz? AKP'nin iktidarda olduğu son 3 yıldır 10 milyonu aşkın işsiz artık canımıza yetti diye bağırırken, 5 milyon asgari ücretli aç yaşıyoruz diye feryat ederken, 7 milyon emekli dayanacak gücümüz kalmadı diye haykırırken, 2,5 milyon memur sadaka gibi zamlara hayır diye yırtınıp dururken, Başbakan Erdoğan, milletin sesine kulak tıkayan iktidar olmadık diyor. Dileriz Sayın Erdoğan'ın bu sözleri önümüzdeki süreç için geçerli olur ve sayıları milyonlarla ifade edilen işçi, memur ve emekli kesimindeki kulak zarlarını patlatırcasına yükseltmeye devam eden ses, bugüne değin duymayanlar tarafından duyulur. ve de Avrupa Birliği kapısındaki Türkiye işçisini asgari ücretli, emeklisini açlık sınırı, memurunu ise kamu çalışanları, yoksulluk sınırı altındaki maaşlarla çalıştıran ülke olma ayıbından kurtarılır. Bu çifte standart değil de nedir? Üniversitelerdeki türban yasağına karşı olan AKP'li politikacılardan bazıları ikide bir ne diyor? Tabii ki şunu, yasaklara karşıyız, özgürlükler kısıtlanmamalı. Bu sözleri her duyduğumda ben de diyorum ki, bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Niçin mi böyle diyorum? Bir yandan yasaklara karşıyız, özgürlükler kısıtlanmamalı derken, bir yandan da yeni yasaklar getirdikleri için. Nelerden mi söz ediyorum? Mesela AKP'li belediyelerin uyguladığı içki yasağından. Neymiş efendim? Bu yasak sadece belediyelerin sosyal tesisleri için söz konusuymuş. Buraların dışında isteyen istediği yerde içki içebilirmiş. Gel de bunu söyleyen, bu görüşü destekleyen ya da savunan AKP'li yerel ve genel politikacılara sorma. Peki türban yasağı da sadece üniversiteler için söz konusu değil mi? Buraların dışında isteyen istediği yerde türban takamıyor mu? Buna çifte standart denir. Buna işine gelen yasağa evet, işine gelmeyen yasağa hayır diyen zihniyet denir. Ancak bu tür zihniyetle hareket eden, yasaklara karşıyız derken yeni yasaklar koyan, bu yasaklara seyirci kalan AKP'li politikacılar, gerçekte bindikleri dalı kesmeye başladıklarının farkında değiller. Bunu söyleyen ben değilim. Bunu söyleyen AKP'li Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener. Yaptığı dobra konuşmalarla tanıdığımız Şener, medyaya göre bakın ne diyor. İçki yasağı AKP'yi zedeler. Ardından da ekliyor. Alkolün nerelerde satılacağını yasa düzenlemiş. Yeni kurallara böyle bir yasağı anlamaz. Avrupa Birliği'nden bahsederken çağdaş dünya dilinin gerisine düşemeyiz. Fazla söze ne hacet. Sonunda başardılar. Durduk yerde içki yasağını gündeme getirenler, böylesi abuk subuk uygulamayı savunanlar sonunda başardılar. Neyi mi? Turizmi baltalamayı. Bunu da nereden mi çıkarttım? 4,5 milyon tirajlı Alman gazetesi Bild'in birinci sayfasında yayınlanan haberden. Evet, dünyaca ünlü Bild gazetesi Türkiye tatilcilere bira satışını sınırlamak istiyor başlığı ile verdiği haberde AKP'li bazı belediyelerin gündeme getirdiği, AKP'li bazı politikacıların da desteklediği içki yasağını neredeyse dünyaya duyurdu. Tabii ki başta tatillerini geçirmek için genellikle Türkiye'yi tercih eden ve de su gibi bira içmeleriyle bilinen Alman vatandaşlarına. Bu tür haberler neye yol açar? Turistlerde endişeye, Türkiye'ye gelecek turist sayısının azalmasına, Türk turizminin zarar görmesine ve de ayrıca uluslararası alanda Avrupa Birliği'ne girmeye çalışan Türkiye'de neler oluyor böyle düşüncesine. Dedim ya, sonunda başardılar. Her fırsatta yasaklara karşıyız derken koydukları içki yasağıyla Avrupa'yı şaşkına çeviren, hayrete düşürenleri ne kadar kutlasak azdır. Doğrusu böylesi sorumluluğu hiçbir politikacı üzerine almazdı, alamazdı. Neyin sorumluluğu mu? Ülke turizminin zarar görecek olmasının. Dileriz bu iş Avrupa'da daha fazla dallanıp budaklanan ve tatil için Türkiye'ye gelen turistler sadece mollalardan oluşmaz. Görüş belirtmek herkesin hakkıdır. Meclis Başkanı Bülent Arınç bazı emekli askerlerin Genelkurmay Başkanlığı'na gönderdiği mektup için şöyle diyor. Fena halde asabımı bozdu. Medyaya göre Arınç ardından da ekliyor. Genelkurmay Başkanlığı'na mektup yazmışlar. Cumhurbaşkanlığı seçimine müdahil olun diye. Ne hakla yapıyorsunuz böyle bir şeyi? Genelkurmay Başkanlığı'nın görevi Cumhurbaşkanlığı seçiminde taraf olmak mıdır? Bülent Arınç'ın emekli askerlerin yazdığı belirtilen mektuba bu denli tepki göstermesi hayli şaşırtıcı. Mektubu kaleme alan emekli askerlere hitaben bakın ne diyor Arınç? Ne hakla yapıyorsun böyle bir şeyi? Düşünceyi ifade etmek. Şimdi gel de Sayın Arınç'a sorma. Emekli asker vatandaş olarak düşüncesini ifade etme hakkına sahip değil mi? Emekli asker vatandaş olarak bir yerlere mektup yazamaz mı? Emekli asker vatandaş olarak ülkesinin cumhurbaşkanının nasıl biri olmasını istediğini dile getiremez mi? Emekli asker vatandaş olarak yıllarca görev yaptığı bir kurumdan bu konuda taraf olmasını talep edemez mi? Gelelim Bülent Arınç'ın Genelkurmay Başkanlığı'nın görevi Cumhurbaşkanlığı seçiminde taraf olmak mıdır sorusuna. Genelkurmay Başkanlığı şu ana kadar bu konuda bir tavır sergilemiş, taraf olmuş değildir. Ancak Genelkurmay Başkanlığı gerektiğinde Cumhurbaşkanlığı seçiminde taraf da olabilir. Gerek duyarsa Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili görüş de bildirebilir. Bunda yadırganacak ne var? 10. Cumhurbaşkanı seçilmeden önce dönemin Genelkurmay Başkanlığı bu konuda görüş bildirmemiş miydi? Asker kökenli politikacılarımız Manisa eski milletvekili Tevfik Diker'e göre bildirmişti. Nasıl mı? Tevfik Diker anlatıyor. Orasını Sayın Diker'den öğrenelim. İşte Sayın Diker'in bu konuda söyledikleri ve Arınç'ın sert çıkışına yönelik değerlendirmeleri. 11 Nisan 2000 tarihinde başkanlığımdaki yolsuzlukla mücadele heyetini kabul eden zamanın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde taraf olduğunu söyledi. Ve Cumhurbaşkanı'nın ciddi, şaibesiz bir devlet ve siyaset adamının olmasını arzu ettiklerini belirterek bir tarif yaptım. Kıvrıkoğlu Paşa Cumhurbaşkanı'nın anayasa uyarınca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı olduğuna özellikle dikkat çekti. Bütün bunlar yazılı ve görsel medyada yer aldı. Hüseyin Kıvrıkoğlu ayrıca zamanın Başbakanı Bülent Ecevit ile bu konuda 45 dakika baş başa bir görüşme yaptı. Düşüncelerini başbakana da iletti. O tarihte Cumhurbaşkanlığı seçimine taraf olan Genelkurmay'ın icraatına hiçbir tepki vermeyen Bülent Arınç'ın genel başkanı, Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ortak iradeye imza koydu. Ve bilahare yapılan oylamada Arınç dahi şu anda AKP'de milletvekili olan birçok Refah Partili milletvekili kabul oyu verdi. Mesut Yılmaz'ın önünün kesilmesiyle sonuçlanan o günkü bu harekete anayasaya uygun değildir gibi bir gerekçeyle karşı durmayan Bülent Arınç'ın, şimdi 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in dün dündür, bugün bugündür sözüne sarıldığını görüyoruz. Bülent Arınç'ın asabını bozan emekli askerlerin mektubunda erken seçim veya TBMM'de uzlaşma istenmektedir. Bunda rahatsızlık duyulacak ne var? Ne var bunda? Dedim ya, Genelkurmay Başkanı'nın gerek gördüğünde Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda görüş bildirmesi doğaldır. Tevfik Diker'in deyimiyle dönemin Genelkurmay Başkanı bildirmiş de, bugün ne olmuş? Bazı emekli paşaların da aralarında yer aldığı eski askerler bu konuda Genelkurmay Başkanlığı'na görüş bildirmiş, talepte bulunmuş. Ne var bunda? Bırakınız bazı emekli askerleri, görevdeki bazı askerlerin çıkıp da bir sonraki cumhurbaşkanımızın da Atatürk ilke ve inkılaplarından, laik cumhuriyetten asla taviz vermeyen bir şahsiyet olmasını isteriz demeye hakkı yok mu? Bal gibi var. Hele hele anayasa gereği Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı sıfatını da alacak olan cumhurbaşkanının seçimi konusunda. Sözün özü, hukukçu kökenli meclis başkanı Bülent Arınç çok iyi bilir ki ben böyle birinin cumhurbaşkanı olmasını istemiyorum, şöyle birinin olmasını istiyorum demek, bu konuda görüş belirtmek suç olmadığı gibi her vatandaşın demokratik hakkıdır. Anımsayacağınız üzere ben de defalarca belirttim, buyurun yine belirtiyorum. Dilerim Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı da Sayın Ahmet Necdet Sezer gibi katıksız Atatürkçü, katıksız cumhuriyetçi, katıksız yurtsever olsun. Sizin de dileğiniz, isteğiniz, söylediğiniz bu değil mi? Meclise giremeyen türban Çankaya'ya girecek mi? Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte türbanın Çankaya'ya girme olasılığını önlemeye yönelik çabalar birden aklıma getirdi. Neyi mi? Türbanın meclise girişini önleyen hareketi. Yani Bülent Ecevit ile DSP'li milletvekillerinin, Fazilet Partili Merve Kavakçı'nın belli siyasi görüşün simgesi olarak kabul edilen türbanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sokmasına engel olmalarını... Tüm Atatürkçülerin, tüm laiklerin, tüm cumhuriyetçilerin, tüm yurtseverlerin ayakta alkışladığı, tarihe geçen o hareketi unutmak ne mümkün? Fazilet Partisi'nden milletvekili seçilen Merve Kavakçı, yapılan uyarıları kale almadan, cumhuriyetin niteliklerine uyarıları kale almadan, cumhuriyetin niteliklerine meydan okurcasına, başında türbanla Meclis Genel Kurulu'na giriyor. Bazıları şu anda AKP'li olan partili arkadaşlarının arkadaşları arasında. Herkes gelişmeleri şaşkınlıkla, hayretle izliyor. Cumhuriyet tarihinde ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne türbanı sokmaya teşebbüs eden Merve Kavakçı, kürsüye çağrılmayı, yemin ederek milletvekilliğini tescillemeyi bekliyor. Ancak o sırada gürleyen bir ses duyuluyor. Atatürk ilke ve inkılaplarının yılmaz bir savunucusu olan, politik yaşamı boyunca laik cumhuriyet karşıtlarıyla mücadele eden 50 yıllık devlet adamı Bülent Ecevit bir anda yerinden fırlıyor ve var gücüyle haykırıyor. Burası laik cumhuriyete meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz. Ecevit'in bu sözleri üzerine DSP sıralarında oturan bütün milletvekilleri ayağa kalkarak hep bir ağızdan şu sözleri tekrarlamaya başlıyor. Merve dışarı. Ecevit ve DSP'li milletvekillerinin yaklaşık bir saat süren bu şiddetli protestosu üzerine Merve Kavakçı önünde etten duvar örülen kürsüye çıkıp yemin edemeden genel kurul salonunu terk etmek zorunda kaldı. Ve türban Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giremedi. Bugün bir süre önce yaşama veda eden Sayın Bülent Ecevit de DSP'li politikacılarda yaklaşık 5 ay süren Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanını seçecek olan mecliste değil. Ancak mecliste her açıdan tartışılamaz öneme sahip bir parti var. Cumhuriyeti kuran parti. İşte şimdi bütün gözler öncelikle ilk lideri Gazi Mustafa Kemal Paşa olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde. ve onun Atatürk ilke ve inkılapları ile laik cumhuriyete yürekten bağlılığı asla tartışılamaz olan lideri Deniz Baykal'dı. Ne yapıyor Baykal? Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce erken genel seçime gidilmesi için baskı yapıyor. 11. Cumhurbaşkanını partileri baraja takılan AKP karşıtı milyonlarca vatandaşın verdiği oyların büyük bölümünün AKP'ye yansımasıyla milletvekili sayısını yükselterek tek başına iktidara olan bu partinin seçmesini önlemeye çalışıyor. Ahmet Necdet Sezer'den sonra Çankaya'ya çıkacak kişiyi halk iradesinin tam anlamıyla yansıyacağı yeni meclisin seçmesini istiyor. Ne diyor Baykal? Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin laik cumhuriyete gönülden bağlı olması, cumhuriyete gönülden bağlı olması, cumhuriyetin kurum ve kuruluşlarıyla ters düşmemesi, milletin bir bölümünü değil tümünü kucaklaması gerekmektedir. Daha başka ne diyor? Türbana karşı değiliz ama türbanın resmileştirilmesine, yani Çankaya Köşkü'ne girmesine, devlete türban giydirilmesine karşıyız. Buna kayıtsız kalamayız. Ebedi lideri ve ilk genel başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk hilafete son verip cumhuriyeti kuran, 3. genel başkanı Bülent Ecevit belli görüşün simgesi kabul edilen türbanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmesini engelleyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin 5. genel başkanı Deniz Baykal. Bakalım Çankaya Köşkü'nün türbana tesettüre bölünmesini önleyebilecek mi? En iyisi bekleyelim görelim. Bakan Aksu'dan yerinde bir uyarı. İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, araç sahibi vatandaşları mağdur eden bir soruna el attı. Mağdur etmekle kalmayıp çileden çıkartan bir soruna. Neden mi söz ediyorum? Plakaya ceza yazdırılmasından. Evet, medyaya yansıyan haberlerden de anımsayacağınız üzere, trafik polislerince, fahri trafik müfettişlerince, araç sürücülerinden habersiz plakaya ceza yazma uygulaması, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun da tepesine attırdı. Binlerce vatandaş gibi. Ve Bakan Aksu yayınladığı bir genelge ile vatandaşlarımızın haklı yakınmalarına neden olan ifadesini kullanarak araç plakalarına ceza yazan trafik görevlilerinin dikkatli davranmasını istedi. Mahkemelerce iptal edilen tutanakları tanzim eden trafik görevlileri hakkında yasal işlem yapılacağına dikkat çeken Abdülkadir Aksu şu uyarıda bulundu. Haksız ceza yazan trafik görevlisi işlendiğini iddia ettiği suça yönelik parayı mahkeme masrafları da dahil olmak üzere kendisi ödemek zorunda kalacak. İçişleri Bakanı'nın bu konudaki genelgesinde kullandığı, vatandaşların haklı yakınmalarına neden olan ifadesi tek kelimeyle gerçeği yansıtmaktadır. Nereden mi biliyorum? Bugüne değin onlarca kurumdan gelen faks ve e-mail mesajlarındaki benzeri yakınmadan, posta kanalı ile gönderilen plakaya göre trafik cezalısıyla karşılaşınca neye uğradıklarını anlayamadıklarını belirten vatandaşların şu ortak söyleminden. İşlediğimiz trafik suçunun ne olduğunu bile bilmeden trafik cezasıyla karşılaşıyoruz. Evrakta aylar öncesine ait herhangi bir tarihte trafik suçu işlediğiniz öne sürülerek biçilen para cezasının ödenmesi isteniyor. O suçu işlediğinizin ispatı nerede? Yok. Bu cezanın rastgele plakalara keyfi yazılmadığı ne malum? Böyle bir uygulama hangi mantıkla bağdaşır? Bazıları diyebilir ki sürücülere trafik cezası kesilmemeli mi? Tabii ki kesilmeli. Olay yerinden kaçanların ve de hız sınırını aştığı radar tarafından tespit edilenlerin dışındaki vakalarda suçun işlendiği yerde işlenen suçun ne olduğu gösterilerek sürücünün yaptığı hatanın bilincine varması sağlanarak. Sen falan tarihte hatalı sollama yaptın. Sen filan tarihte kırmızı ışıkla geçtin. Sen falanca tarihte uygunsuz yere park ettin. Sen filanca tarihte tek farın sönük dolaştığında insanlara farkında dahi olmadıkları trafik suçlarından ötürü para cezası ödettirmek yanlıştır. Neden yanlıştır? Taraflar için ispatı mümkün olmadığından, kafalarda soru işaretleri yaratacağından, iyi niyetlilerin yanı sıra art niyetli görevlilerin de olabileceğinden. Dedim ya İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu önemli bir soruna el attı. Suistimale açık bir uygulama konusunda ciddi uyarıda bulundu. Orada okutulmayanı burada okuyalım. Gazetelerin dünkü sayılarında iki haber vardı ki ikisi de aman sen de deyip geçilecek türden değildi. Birincisi Bülent Arınç'ın katıldığı Tunceli'deki bir açılış töreninde Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencilerinin folklor gösterisine türban takılarak çıkarılmasıydı. Daha önceki gösterilerde türban takmayan öğrencilere. İkincisi ise yine Bülent Arınç'ın ev sahipliği yaptığı Dolmabahçe Sarayı'nın 150. yıl dönemi töreninde Kenan Doğulu tarafından okunacak 10. yıl marşının son anda programdan çıkarılmasıydı. Daha önce okunacağının duyurulmasına karşın, bunları biz söylemiyoruz, bunları medyaya yansıyan ilgililerin öne sürdükleri gerekçelerle doğruluğu teyit edilen haberler söylüyor. Ancak ortada ilginç bir tesadüf var. Neyin tesadüfü mü? Uygulamaları tepki yaratan bu iki ayrı törende de Bülent Arınç'ın bulunmasının. Sakın ola ki Sayın Arınç'ı bu garipliklerden sorumlu tuttuğum sanılmasın. Dikkat çekmek istediğim tesadüfün böylesidir. Milleti illet eden iki ayrı konunun da her ne hikmetse Bülent Arınç'ın yer aldığı ortamlarda gelişmiş olmasının verdiği düşündürücü şaşkınlıktır. Kim bilir, belki de kraldan çok kralcı vardır sözü bu olaylar içinde geçerlidir ya, neyse. En iyisi gelin hep birlikte yapalım. Gazi Mustafa Kemal Paşa'mızın son nefesini verdiği Dolmabahçe Sarayı'nın 150. yıl dönemi dolayısıyla şu ya da bu gerekçeyle orada okutulmayan 10. yıl marşını burada okuyalım. Haydi hep birlikte yüksek sesle, duymak istemeyenlere duyurarak, haykırarak. 10. yıl marşı. Çıktık açık alınla 10 yılda her savaştan, 10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaştan. Başta bütün dünyanın saydığı başkumandan, demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan. Türküz, cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi, Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri. Bir hızla kötülüğü geriliği boğarız, karanlığın üstüne güneş gibi doğarız. Türküz, bütün başlardan üstün olan başlarız, tarihten önce vardık, tarihten sonra varız. Türküz, cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi, Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri. Çizerek kanımızla öz yurdun haritasını, dindirdik memleketin yıllar süren yasını, bütünledik her yönden istiklal kavgasını, bütün dünya öğrendi Türklüğü saymasını. Türküz, cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi, Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri. Örnektir uluslara açtığımız yeni iz, imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz. Uyduk görüşte bilgi, gidişte ülkeye biz, tersine dünya dönse yolumuzdan dönmeyiz. Türküz, cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi, Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri. Faruk Nafiz Şamlıbel, Behçet Kemal Çağlar. Çankaya planı. Türkiye'de herkesin merakla ve heyecanla beklediği şey nedir? Kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı? O nedenledir ki bu konudaki tartışmalar aylardır sürüp gidiyor. Yapılan anketlere göre AKP seçmeninin yarıdan fazlasının da aralarında yer aldığı halkın büyük bölümü, AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya'ya çıkmasını istemiyor. Tabii ki ana muhalefet ve muhalefet partileri de öyle. Peki şu ana kadar bu konuda kesin bir tavır ortaya koymayan Erdoğan, acaba Cumhurbaşkanlığına aday olacak mı? Yoksa Çankaya için fazla tepkiye neden olmayacak bir başka politikacıya mı aday gösterecek? Sağlam bir kaynaktan edindiğim bilgiye bakılırsa Recep Tayyip Erdoğan büyük olasılıkla Cumhurbaşkanlığına aday olacak. Adaylığını da 16 Nisan'da sona erecek yasal sürenin son saatlerinde açıklayacak. Açıkladıktan sonra ne olacak? Meclisteki çoğunluğu oluşturan AKP milletvekillerinin oylarıyla Cumhurbaşkanı seçilecek. Seçildikten sonra ne olacak? Büyük olasılıkla Abdullah Gül'ün başkanı olacağı AKP hükümeti Mayıs'ın ilk haftasında erken seçim kararı alacak. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminden kısa süre sonra erken seçime gidilecek. Niye? Gündem değişsin diye. Hangi amaçla? Seçimi ön plana çıkartmak, herkesin seçim konuşmasına, tartışmasına zemin hazırlamak. Ani erken seçim kararıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'ne çıkışına yönelik tepkilerin dozunu azaltmak. Seçim telaşına düşecek muhalefet liderlerinin, muhalefete mensup politikacıların Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı ile uğraşacak vakit bulamamalarını sağlamak amacıyla. Evet, siyasetteki gelişmelere ilişkin önceden verdiği tüyolar genelde doğru çıkan kaynağıma göre AKP'li politikacıların kafalarındaki Çankaya planı böyle. Diyeceksiniz ki gerçekten de böyle mi olacak? Orasını bilemem, bekleyelim görelim. Ha, AKP'li politikacılar bu düşüncelerini değiştiremezler mi? Elbette değiştirebilirler. Bana kalırsa değiştirmelerinde de fayda var. Niçin mi? Baskın bir erken seçimin Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya çıkışına yönelik tepkilerin T'sini dahi azaltmaya yetmeyeceği için. Bilmem anlatabildim mi?